Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir. Alev Alatlı. Everest Yayınları. 8. basım Mayıs 2005. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ocak 2008. Bu kitap 501 sayfadır. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Rusya, Rusya, çıkarıp atmak istediğim bir miğfer gibisin başımda. Bir sabah uyanıyorsunuz ve yoksunuz. Aynaya bakıyorsunuz. Yüzünüz aynı yüz, elleriniz aynı eller. Bedeninizi yokluyorsunuz, orada duruyor. Ama siz hükümsüzleştirilmişsiniz, yoksunuz. Tapındığınız Allah'ın kitabı da dahil olmak üzere her şey, herkes değişmiş, tanımıyorsunuz. Rusya'ya ve bana böyle oldu. Gogol'ün izinde dörtlüsünün Rus kahramanı Prens Alexey Kristovovich Zelenski'nin dediği gibi, diriliş ancak isteniyorsa gerçekleşebilir, ancak o zaman mümkündür. Alev Alatlı, 1944 yılında İzmir Menemen'de doğdu. Liseyi Tokyo'da American School in Japan'da okudu. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi. Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi'nde ekonomi, Dartmouth Koleji'nde felsefe master'ı yaptı. Canaan Koleji'nde kalkınma ekonomisi öğretim üyeliğinde bulundu. 1970-1972 yılları arasında Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda ekonomi uzmanı olarak çalıştı. Amerika'da California Üniversitesi'nde ruhsal dil bilim araştırma görevlisi oldu. İstanbul'da Çağdaş Yayıncılık'ta Bizim İngiliz dergisini yönetti. Yasko, Somut, Nokta, Sur, Türk Edebiyatı, Cönk, İnsan ve Teknoloji dergilerinde incelemeleri çıktı. Yayımlanan diğer kitapları Yaseminler Tüter Mi Hala, İşkenceci, Viva La Muerte, Yaşasın Ölüm, Nuke Türkiye, Vallahi Kurda Yedirdin Beni, Okey Musti Türkiye Tamamdır, Kadere Karşı Koy AŞ, Eylül 98, Schrödinger'in Kedisi Kabus, Schrödinger'in Kedisi Rüya, Aydın Despotizmi Dünya Nöbeti. Everest Yayınları ve Alev Alatlı romanın baskı öncesi okuma kopyaları hakkında değerli görüşlerini bildiren doçent Doktor Ahmet Turan Alkan, Aytunç Altındal, okutman Hülya Arslan, Arslan Bulut, Profesör Doktor Özer Ertun'a, doçent Doktor Zeynep Günal, İrfan Koç, Sinan Ogan, Profesör Doktor Serpil Operman, Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün, Profesör Doktor Ali Yaşar Sanbay ve Tınaz Titiz'e, ayrıca metnin içerisinde geçen Rusça sözcüklerin yazımı konusundaki katkılarından dolayı yine sayın doçent Doktor Zeynep Günal ve okutman Hülya Arslan'a teşekkür etmeyi bir borç bilir. Doçent Doktor Ahmet Turan Alkan. Alev Alatlı'nın yazdıkları saf edebiyat aşkını aşan ve yazıyla dünyayı değiştirmek iddiasını taşıyan metinler, zengin ve sarsıcı malzemenin birbiri ardı sıra ve üstelik sersemletici bir yoğunlukla sıralanması, sıradan Türk okuyucusunun Rusya hakkındaki öğretilmiş cahilliğini gidermek ve silkelemek maksadına yönelmiş olmalı. Kendi üstüne kıvrılmak gibi feci bir mahsur taşıyan etnosentrik dikkatlerimizin en yakın komşumuzdan başlayarak rehabilite edilmesinde büyük faydalar görüyorum. Aytunç Altındağ, Alatlı'yı Türk romancılığına musallat edilmiş olan köylülükten ve patetik romantizmden arındırarak roman gibi roman yazdığı için kutluyorum. Hülya Arslan, eğer ülkemizde bir yazarın aynı paragrafta Gogol'ü, Solzhenitsyn'i, Nabokov'u buluşturabilmesi olaysa, bunun Alev Alatlı olduğu bu yapıtla ispatlanmış oluyor. Rus kültürünü doğru özümsemiş olması, gerçek tarihsel kurguya aktardığı gözlemleri oldukça etkileyici. Bir zamanların ulaşılmaz Rusyası bugün değişik anlamlarda pek çoğumuzun canını acıtıyor. Alev Alatlı'nınkini acıttığı gibi. Arslan Bulut. Alatlı Rus kültürünün oluşumunu yansıtma bakımından Rusların usta yazarlarına meydan okurcasına bir cehit ile çalışmış. Öyle ki birçok Rus yazarının kullandığı girift üslup yer yer Alatlı'nın üslubuna da yaramış. Profesör Doktor Özer Ertun'a. yeni oluşan dünya düzenini anlamamız ve bu düzen içinde kendi safımızı bulabilmemiz için ufuklarımızı geliştirecek malzemeleri titizlikle sunan bir eser. Okurken zengin bir felsefe denizinde dolaşıyor, yaşanan çelişkiler içinde kendi kimliğinizi buluyorsunuz. Doçent Doktor Zeynep Günal. Son derece yoğun ve entelektüel kesime hitap edecek nitelikte. Sanırım Ruslar da okuyunca şaşıracaklar. Kendileri hakkında bu kadar bilgili bir yazar olduğuna, hem de Türkiye'de. İrfan Koç. Biz okuyuculara olan merhametinden olsa gerek, bağrında muhteşem bir kültür ve medeniyeti üreten Avrasya coğrafyasındaki çilekeş insanların gerçek ve hazin hayat hikayelerinin görmezlikten gelinerek örtbas edilmesine Gogol'ün izinde bir romanıyla adeta fırsat vermemiştir. Sinan Ogan. Türkiye'nin entelektüel hafızası olarak gördüğüm Alev Alatlı, Türkiye'de ilk defa böylesine zor bir göreve soyunmuş ve ortaya zevkle okuduğum bir eser çıkmıştır. Uzun yıllardır Rusya'da çalışan birisi olarak bu çalışmanın Türkiye'de Rusya üzerine okuduğum en iyi ve sıra dışı eser olduğunu söyleyebilirim. Profesör Doktor Serpil Opperman. Realist gelenekler çerçevesinde belki de epik boyutunda çok başarılı bir roman. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün. Bizden yola çıkışı alışılığa gelmişin dışında tekil olmaktan çıkarıyor ve ona diyalektik bir mahiyet kazandırıyor. Burada bir yüzleşme hadisesiyle karşılaşıyoruz. Yüzleşme ortodoks ve heterodoks çeşitlemeleriyle Rus ruhu ile yine ortodoks ve heterodoks çeşitlemeleriyle Türk ruhu arasındaki bir medcezir manzarasına bürünüyor. Rus ruhunun söylediği şeyler ve kendisiyle yaptığı hesaplaşmalar Türk ruhunda yankılanıyor. Profesör Doktor Ali Yaşar Sarıbay. 1980'lerden sonra Rusya'da meydana gelen değişimleri eksen almakla beraber Türkiye'ye dair serbest çağrışımlar da yaptıran bir kitap. Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi beklerken gösterdiği duyarlı sabrı ve hoşgörüyü kendi değerlerini müzakere etmede gösteremeyen Türk toplumu için tam zamanında okunması gereken bir politik romans türüyle karşı karşıyayız. Tınaz Titiz. Alelade-i mükemmel tasvirinin yanı sıra Türkiye toplumunun çok az bilgi sahibi olduğu bu yakın komşusunun durumu hakkında bir ekonomik analiz doğruluğunda ama bir o kadar da şiirsel bir tanımlama. İki toplumun ilişkilerinde bir dönüm noktası yaratabilecek potansiyel içerdiğini tahmin etmek bir abartı sayılmamalıdır. Gerçek kurgudan daha acayiptir. Çünkü kurgu olabilirlikleri gözetmek durumundadır. Gerçeğin öyle bir zorunluluğu yoktur. Mark Twain. Aydınlanmanın kibri dediğim olguyu tek bir kelimeyle ifade etmek durumunda kalsam, seçeceğim sözcük hükümsüzleştirmek olurdu. İnsanları, yaşananları, ülküleri, bilgi birikimini, inançları hükümsüzleştirmek. Hiç olmamışlar gibi yapmak. Teknolojik üstünlüğün revaç verdiği çok bilmişlik, kabalık, yüzeysellik, hafif meşreplik. Kızıl Ateş Dilleri. Rusya'nın yetiştirdiği en garip şair yazar olan Nikolay Gogol 1852 Mart'ının 4. günü Perşembe sabahı 8'e birkaç dakika kala Moskova'da öldü. Neredeyse 43 yaşındaydı. 43 yaş Gogol'ün harikulade kuşağının diğer büyük Rus yazarlarına tahsis edilen kısacık ömürlerle kıyaslandığında makul bir ecel sayılmalıdır. Gogol'ün marazi melankolisi onu iblise göğüs germek amacıyla bireysel bir açlık grevi başlatmaya sürüklemiş, açlığın yarattığı bedensel tükeniş beyninin had safhada kansız kalmasına dek varmış, bağırsak yapışması dolayısıyla maruz bırakıldığı kuvvetli lavman ve kan akıtma tedavisi, sıtma ve beslenme bozukluğunun ölümcül derecede zayıf düşürdüğü organizmasının ölümünü hızlandırmıştır. Kendisini sıradan bir akıl hastası gibi tedavi etmekte ısrar eden ve şeytani bir enerjiyle donanmış iki hekim, Gogol'ün bedenindeki son sağlık belirtilerini güçlendirmek yerine deliliğini tedavi etmeye kalkışmışlardı. Nitekim bundan 15 yıl kadar önce bu insanların kurşunun bağırsaklarını parçaladığı Puşkin'e uyguladıkları tedavi de ancak kabız bir çocuğu iyileştirebilecek bir tedaviydi. Büyük Rus hekimlerinin muhteşem ekolü henüz ortalarda değildi. Meydan ikinci sınıf Alman ve Fransız doktorlara kalmıştı. Dmitri Vladimirovich Nabokov duraladı. İşte böyle der gibi bakındı. Ne var ki Molière kalabalık sahnenin ortasında ansızın kan kusup yere yığıldığında hastalık hastasının etrafını Tarzan latincesiyle saran koca göbekli bu doktorlar komik olmaktan çıkıyorlar. Takip etmekle zorlandığımızı gördü. Molière diye açıkladı, namı diğer Jean-Baptiste Poquelin. Son yazdığı hastalık hastası oyununu oynarken sahnede kan kusmuş yere yığılmıştı. aynı gece saat 10'da öldü. 17 Şubat 1673. Ölürken yanında papaz olmadığı için kilise törenle gömmeyi reddetti. Gülümsedi. Hayır, sırıttı. Sırıttı. Adam sırıttı ve ben. Ben tokat yemiş gibi oldum. Lav gibi yakıcı bir öfke içimden bir yerlerden çıktı, kabardı, yükseldi, boğazıma oturdu. Gözle görülür biçimde titremeye başladım. Yüzümün aldığı şekli düşünmek bile istemiyorum. Ne alakası var? İnlemekle tıslamak arasında bir sesti kendim de tanıyamadım. Galiz haksızlık karşısında duyulan o derin çaresizlik hissi. Alexi'yi kendi yurttaşları bile onurlandırmayacaklar. Kendilerini sakınmak için öldüğüne asla anlamayacaklar. Müdahale eder mi umuduyla yan gözle Solzhenitsyn'e baktım. Bakışlarını kaçırırken yakaladım. Solzhenitsyn 20 yıl sürgünden sonra döndüğü Sovyet sonrası Rusya'da ülkesinin kültürel değerlerini savunmayı sürdüren hemen hemen tek önemli aydındı. Lolita'nın yazarının oğluna söyleyecek sözü olduğundan emindim. Ama Mayıs güneşinin son ışıklarını seyretmeyi yeğler gibiydi. Bedeninden sağlık fışkıran sabah akşam tenis oynuyor olmakla övünüyordu. Bu 70'lik veliahtı asla muhatap almayacaktı. Rus seçkinlerinin en sıradan ussal bağlantıları kuramayan köylülerle muhatap olmak durumunda kaldıklarında sabırsızlıklarını saklamaya çalışan bir bakışları vardır. Solzhenitsyn'den medet umduğumu fark eden oğul Nabokov o bakışı takındı. Molière'in oyunundaki Doktor Charcot karakteri ile Gogol'ün doktorları arasındaki benzerliğe dikkat çekiyorum dedi abartılı bir hoşgörüyle. Adamın bütün istediği rahat bırakılmakken zavallı bedeninin nasıl hırpalandığını okumak gerçekten de çok korkunç. Doktor Over ya da Doktor Hover, hangisiydiyse artık zavallı Gogol'ü Doktor Charcot'un yöntemlerini hatırlatır biçimde sıcak suya daldırdılar. Bedeni kavrulurken başına soğuk su tatbik ediyorlardı. Kendinden geçtiğinde yatağını alıyorlar, bu defa da burnuna yarım düzine kadar sülük iliştiriyorlardı. Sülük! Ayıldığında çığlıklar atıyor, inliyordu fakir. Sefil bedeni öyle zayıftı ki midesine dokunulduğunda omuriliği ele geliyordu. Parmaklarını midesine batırdı. Böyle, o haliyle bile Gogol tahta küvede sürüklerlerken debeleniyor, karşı koymaya çalışıyordu. Sıcak su banyosundan sonra yatağa çırılçıplak yatırıyorlardı, soğuktan titriyordu. Burnundan sarkan sülükler ağzına doluyordu. ''Çekin bunları!'' diye yalvarıyordu. Güçsüz başını sallamaya, sülüklerden kurtulmaya çalışıyordu. Ama Overt ya da Hovert, çam yarması yardımcıları ellerini yatağa mıhlamış bırakmıyorlardı. Dmitri Vladimirovich Nabokov, ünlü babasının Nikolay Gogol isimli biyografik eserinden bölümler okuyordu. İsrarla okuyordu, dayanamadım. Aşağılık adamlar. Kelimeleri tükürür gibi fırlattığımı sanıyordum. Overt ya da Hover'in değil, onların Alexi'nin Freudçu dostlarının yüzlerini ama başta oğul Nabokov oralı değillerdi. Tatsız bir sahne diye sürdürdü. Tatsız ama insani bir tarafının olduğunu da itiraf etmeliyim. İnsani mi? Alay etmeye çalışmıştım. Yok canım. Yine de Gogol'ün dehasının garip bir şekilde fiziki olan yönünü vurgulamak için biraz daha anlatacağım. Bakın, göbek Gogol'ün hikayelerindeki güzel kızdır. Burun ise esas olan. Şimdi dostumuzun en soylu organı olan midesi hemen hemen tamamıyla yok olmuştu ve burnundan şeytanlar sarkıyordu. Ölümünden önceki aylarda kendisini öylesine aç bırakmıştı ki, bir zamanlar büyük bir nimet olduğunu düşündüğü muazzam mide kapasitesi, Gogol kadar zayıf olup da bu kadar çok makarna yutmuş, çilekli pasta götürmüş birisi yoktur, mahvoldu. Bilgiç bilgiç baktı. Bu da bana müfettiş hikayesini hatırlatıyor. O hikayede Sıska, Dob ve Bobczinski'lere küçük şişman göbekler uygun görmüştü. Kendi burnu öylesine büyük, keskin, uzun ve hareketliydi ki düşünebiliyor musunuz? Gençliğinde alt dudağıyla burnunun ucunu yalayabiliyordu. Diyeceğim, bu burun dostumuzun en keskin ve en önemli dış organıydı. Öylesine sivri, öylesine uzundu ki bir enfiye kutusuna ellerinin yardımı olmadan dalabilirdi. Nitekim burun hikayelerinin leitmotifi oldu. Kokuları, hapşırmaları, horlamaları Gogol kadar iyi tasvir eden bir başka yazar bulmak zordur. Dinleyicilerinin hafifçe kıkırdadıklarını duydu. Kahramanları hikayelerine burunları bir fıçıya sıkışmış olduğu halde dalarlar diye güldü. Mesela Ölü Canlar'daki Çiçikov mendiline sümkürürken trompet sesi çıkarır. Burunlar akar, burunlar kaşınır, burunlar sevgiyle ya da kaba bir biçimde mıncıklanır. Hatta bir sarhoşun diğer bir sarhoşun burnunu testereyle kesmeye kalktığı bir sahne bile vardır. Deli ayda yaşayanların burunlar olduğunu keşfeder ve nihayetinde bu burun düşkünlüğü burun hikayesinin yazılmasıyla sonuçlanır. Freudçular Gogol'ün tepe taklak dünyasında insanların baş aşağı durduklarını, burnun işlevini başka bir organın devraldığını savunsalar yeridir. Nitekim 1841'de Gogol'ün bizzat kendisi Paris'teki doktorların midesinin ters, yani altının üstünde üstünün altında olduğunu keşfettiklerini ilan etmişti. Şimdi tabii muhayyilesi mi burnu doğurdu yoksa burun mu muhayyilesini doğurdu diye sorulabilir. Ama bence pek de önemli bir soru değildir. Bana göre en iyisi Gogol'ün burunlara ilişkin bu aşırı merakının kendi burnunun anormal bir biçimde büyük olmasından kaynaklandığını unutmak, adamın koklama hastasını, hatta burnunu karnavallara ve Rus mizahına öykünen bir edebiyat oyunu olarak görmektir. Bana döndü. Burnu koku alan yüzlerce Rus atasözü ve deyiminin yanında Cyrano de Bergerac'ın o ünlü sahnesi hiç kalır diye açıkladı. Biz Rusya'da burunlarımızı sarkıtırız, kıvırırız, havaya kaldırırız, sürteriz. Büyük burunlar Volga'ya köprü olur. İçi kaşınan burun iyi haber demektir. Sivilce çıkan burun kötü haber söyler. Buruna ait yeni bir durum tertipleyen biri Rusya'da mizah yazarı olarak ünlenir derhal. Gençliğinde Gogol de bu kolay yöntemi kullandı ama daha sonraları burun motifine kendi garip dehasını ekledi. Anlayacağınız, başından itibaren Rusların yarısı gibi Gogol de burnun komik bir şey olduğunu düşünüyordu. Dışarı fırlayan bir şey, böyle. Eliyle burnunun ucundan çekip uzattı. Burun sahibine de ait olmayan bir şey. Freudçulara burada hak vermek durumundayız. Çünkü gerçekten de gülünç ve kesinlikle erkeksi bir organdır burun. Burun dedim. Burun dedi. Burun ve marazi melankoli. Alexi'den arta kalanlar bunlar, öyle mi? Gogol'ün burnu ve marazi melankolisi. Öyle inanılmaz geliyordu ki konuşulanlar, duyduklarımı sonradan kendimin uydurduğunu sanmam olasılığına, yüksek olasılığına karşı tescil ettirmek istemiştim. Deha dediydi Dmitri Vladimirovich Nabokov, Alyosha bir dahiydi. Ben adamın Alexia küçük ismiyle, yani Alyosha diye hitap etmesine içerliğe durayım ama Gogol'ün duyarlı uzun burnunun edebiyatta yeni kokular keşfetmiş olduğu bir vakadır diye ekledi. Rusya'da biz en uzun burun kimdeyse uzağı en iyi gören odur deriz. Gogol burun delikleriyle gören adamdır. Yazarlığının başında bu orgon, folklor denilen ucuz hazır giyim dükkanlarından alınmış bir karnaval kostümüydü. Daha sonraları yeteneğinin doruğundayken kendisinin bir numaralı müttefiki oldu. Papaz olmaya kalkışıp dehasını kendi elleriyle yok edince burnunu kaybetti. Tıpkı burun hikayesinde burnunu kaybeden Kovalyov gibi. Papaz olmaya kalkışıp dehasını kendi elleriyle yok edince diye aynı tonlamayla tekrarladım. Prens Alexi'nin kendi dehasını yok ettiğini, bunu papaz olmaya soyunmak suretiyle başardığını düşünüyorsunuz, öyle mi? Nabokov omuzlarını silkti. Yani ölüm döşeğindeki adamın burun deliklerine yapışıp kanını emen iğrenç nesnelerden kurtulmaya çalıştığı o acıklı sahneyi bir düşünün. Ömrü boyunca kaygan, kıvrım kıvrım, sinsi yaratıklara karşı tutkulu bir tiksinti beslediğini hatırlarsanız ne hissettiğini anlayabilirsiniz. Gogol'ün sülüklere ilişkin aşırı tepkisinin dinsel bir temeli olduğu da söylenebilir. Bakın, bu doğru diye atıldım. Alexi'nin kaygan, kıvrım kıvrım, sinsi yaratıklara karşı tutkulu bir tiksinti beslediği doğrudur. Karnı üzerinde sürünenlerin ve dört ayak üzerinde yürüyenlerin ve çok ayağı olanların hiçbirisiyle kendinizi murdar etmeyeceksiniz derdi. Duraladım. İncil'dendir diye vurguladım. Duymazdan geldi. Şimdi tabii şeytanın coğrafi niteliklerinin bilimsel bir haritası henüz çıkarılmış değil diye sürdürdü. En azından bizim bildiğimiz kadarıyla. Ama Gogol'ün şeytanının tipik bir Rus şeytanı olduğunu söyleyebilirim. Yani çelimsiz bir yabancı. Alman, Leh ya da Fransızlar gibi çöp bacaklı, titrek, sıska, damarlarında yeşil kan dolaşan bodur bir habis ruh. Tarif edilemeyecek derecede iğrenç, dalaverici bir alçak, bir podlenk. Dipnot, Ruslara ait bir iblis tanımlaması. Şeytanı ezmek bir yandan müthiş bir haz verir, diğer yandan mide bulandırır. Öylesine vıcık vıcıktır ki hiçbir kuvvet onu elinizle ezmeye zorlayamaz. Sopayla öldürmeye kalksanız bu defa da iğrençliği elektrik akımı gibi sopadan geçer, gelir sizin bedeninize yerleşir. Duraladı, etrafına bakındı. Semaver ne tarafta? Rusya'da çaya süt konmaz. Çoğunlukla varenye dedikleri reçelle içilir. Küçük bir kase içinde gelen reçeli ufak bir kaşıkla alır çaya katık edersiniz. Nabokov sütle içiyordu, İngiliz usulü. Arandığı semaver az ötesindeki yemek masasının üstündeki Tibet semaveriydi. Aynı semaveri Alexi'nin dayısının sürgün arkadaşı Tuleyev'in Vorkuta'daki evinde de gördüğümü hatırladım. Aynı desenler, aynı büyüklük, aynı metal zarflı cam bardaklar. Gözlerim gayri ihtiyari, peder Grinko'nun yadigarı dediği Alexi'yi cenazesinde yalnız bırakmayan ihtiyarı aradı. Eski Vorgulak mahkumunu elinde çay bardağı olduğu halde Tibet semaverinin ve yiyeceklerin durduğu masanın solundaki Madame Zelenskaya'nın Solzhenitsyn Bergeri dediği pek rahatsız antika koltuğa ilişmiş oturur buldum. Tuleyev o titrek ve yamalı haliyle 3000 küsur kilometre yolculuğu göze almış, 50 yıldır görmediği Moskova'ya gelmişti. Hiç değilse yeri belli diye ağlayışını, sevgili prensinin naaşını ortada bırakmadığım için ellerimi öpmeye kalkışını, ömrüm oldukça unutmayacağımı düşünürken, Tuleyev'in Sibirya boranlarının derin yarıklar açtığı yüzünün çocuksu bir hayretle gevşediğini ve derhal toparlanıp eski haline döndüğünü fark ettim. Nabokov'un çayına süt katmasından gözle görünür biçimde rahatsız olmuştu. Yıllar önce termometremiz yoktu ama soğuğun derecesini sütlü sisin yoğunluğundan anlardık diye anlattığını hatırladım. Ve anladım ki çayı bulandıran süt yaşlı mahkuma o ölümcül tabiat olayını, Vorkuta'nın sütlü sisini hatırlatmaktadır. Babamın bir nedenle yardım ettiği yerlerin akrabaları teşekkür için ziyarete geldiklerinde, annemin İstanbul işi misafir odasında Tuleyev'in Solzhenitsyn berjerinde oturduğu gibi otururlardı. Gözler yerde, dizler bitişik, omuzlar kısık, şeyhinin huzuruna ilk kez çıkan bir mürit, şefinin oturma izni verdiği kır gerillası gibi utangaç. Ama bu dıştan bakıldığında böyle, aslında açtıkça içinden bir başkası çıkan ünlü Rus bebekleri, matryoşkalardandı Tuleyev. O sabah Novodeviçi mezarlığında Solzhenitsyn'e nasıl kafa tuttuğunu biliyorum. ''Hey, Saşa!'' diye seslenmişti. ''Hani gulaklar kapatılmıştı? Hani Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde dolandırıcıları ezecek zimmetlerine geçirdikleri soyuz yani birlik varlıklarını geri alacaktı? Hani milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıracaktı? Özelleştirmenin hesabını sorabilecek misin bu akşam?'' Habarovsk bölgesinde 72 bin hektar tayga yanıyor. İtfaiyenin yangını söndürecek donanımı yok. Gogol'ün kabrine ilişmiş Solzhenitsyn'den Cumhurbaşkanı Putin'i desteklemiş olmasının hesabını soruyordu. Adının çağrıldığını duyan Solzhenitsyn durmuş, sesin sahibini aranmıştı. Denizaltı faciası Cumhurbaşkanı'nın eleştiriye pek de açık olmadığını gösterdi dostum dedi. Bakalım göreceğiz. Dipnot. Denizaltı faciası 12 Ağustos 2000'de Barents Denizi'nde nedeni bilinmeyen büyük bir patlamayla batan Rus nükleer denizaltısı Kursk'ta 118 denizci hayatını kaybetti. Dün Derjinski'yi anma törenine katılmış diyorlar. Buna ne diyeceksin? Dün Derjinski'yi anma törenine katıldı. Evvelsi gün Zavdra'nın yazı işleri müdürüyle beraberdi. Ondan önceki gece Moşe Katsava Kremlin tarihinin ilk koşer ziyafetini verdi. Dipnot. Musevi ilmihlalinde tüketilmesi helal sayılan yiyecekler. Bu akşam da bize geliyor diye cevapladı Solzhenitsyn. Olan bitene kendisine anlam veremiyormuş gibi başını sallayarak Volodya kartlarını göğsüne dayalı tutuyor, elini göremiyorum. Volodya Vladimir Putin'in ilk adının kısaltılmışı. Felix Derjinski Sovyet gizli polisinin kurucusu. Zavtra Yahudi karşıtı solcu bir gazete. Moshe Katsav İsrail Cumhurbaşkanı. Moscow Times yazmış, televizyon vermiş. Putin ile eşinin Solzhenitsyn'leri o akşam Moskova dışındaki ahşap evlerinde ziyaret edeceklerini duymayan kalmamıştı. Putin'in siyasi ya da kurumsal aktörlerin hiçbirini dışlamamaya özen gösterdiğinin konuşulduğu günler bugünler. Söz konusu aktörlerden birinin de Solzhenitsyn olması, gizli polis teşkilatının eski başkanı ile ömrü KGB işkencesi altında geçmiş yazarın sonunda anlaşmış oldukları şeklinde yorumlanmış, Solzhenitsyn'e bel bağlayanları düş kırıklığına uğratmıştı. Bana sorarsan Putin karar verme noktasında Yeltsin kadar bile cesur değil diye kesti attı Tuleyev. Herkese mavi boncuk dağıtıyor. Kendisine bağlı grupları güçlendirirse muhalefet de sertleşir diye hesaplıyor olmalı. Belki de dizginleri ele almaya hazırlanıyor. Buna ne dersin? Solzhenitsyn'in buna verecek cevabı olamayacağını bile bile tahrik ediyordu. Yazarın imdadına Galina Alekseyevna yetişti. Tavariş dostum, Kabarovsk'taki o yangın sönmedi mi daha? Dipnot tavariş, yoldaş demek. 153 yerde yeni yangınlar çıktı dedi Tuleyev. İtfaiyenin parası yok ki yetişsin. Yangın Sahalin Komsomolsk petrol boru hattına yaklaştı. Sedir ormanları yanıyor. Orası kaplan bölgesidir. Himalaya kaplanları yanıyor. İsa Mesih, Galina Alekseyevna haç çıkardı. İsa Mesih Rusya'yı ateşe vermeye geldi. Kutsal ruh ateşin diline bindi, yere iniyor. Tuleyev'i susturan Galina'nın bu sözleri oldu. O da hızla haç çıkardı. Solzhenitsyn'in mezarlıktan ayrılmasına izin verdi. Oysa Solzhenitsyn'i şahsen tanımış olmaktan mutlu olduğunu, Vorkuta'da oğlu Janey ile paylaştığımız o sert enstantaneden sonraki saygılı konuşmalarından biliyorum. Kaldı ki özellikle de Solzhenitsyn'i okumayı bırakmamış bir adamdı. Ve Rusya'da edebiyat bizdeki gibi bir tür ekstra, kişinin hayatı ve temel meşguliyetleri çerçevesinde bir aksesuar değil. Rusların derin bir tutkuyla bağlı oldukları yaşam, yetişme biçimleridir. Nazım ya da nesille olan ilişkileri platonik bir aşk şeklindedir ve temelinde mükemmeliyete duydukları huşu dolu saygı yatar. yazar, şair, müzisyen, şarkıcı ya da düşünür, düzen yanlısı veya karşıtı, hayatta ya da değil gerçek sanatçıların gökyüzünde bir yerlerde yıldız tozlarından yaratıldıkları şeklinde bir söylemleri var. Ünlü edebiyat dergileri Novi Mir'in editörü Alexander Twardowski, 1961 yılında bir gece yarısı Solzhenitsyn'in henüz basılmamış olan Ivan Denisovich'in hayatında bir gün isimli romanını okumaya başladığında, müthiş etkilendiği için kalkıp takım elbise giyindi, kravat taktığı bilinir. Böylesi bir epiyi pijamalarla okumak saygısızlıktır. Tuleyev'in Solzhenitsyn saldırısını Alexey Novodevichy mezarlığında toprağa vermiş olmamızın kışkırttığını anlıyorum. Başkan Lushkov'un cenazeye gelmiş olması bir daha incitmiş olmalı ki bizimle cenaze evine gelmek de istemedi. Zabıta beni bulmadan gideyim diye fısıldadı. Yapma diye yalvardım, beni bu insanlarla yalnız bırakma. Kırmadan ama sadece birkaç saat daha kaldı. Hayatımdan bir daha dönmemek üzere çıkıp giderken Moskova'yı görmek yeniden doğmak gibiydi diye açıkladı. Sana tuhaf gelecek ama ben Vorkuta'ya geri dönmek istiyorum. Teorik olarak 50 yıl sonra burada olmaktan mutlu olmalıyım ama burası artık benim dünyam değil. Benim dünyam orada, Gulag'da. Moskova'ya geldiğim günden beri her sabah benim burada ne işim var diye uyanıyorum. Ait olduğum yere dönmem lazım. Burada kimse ne dediğimi anlamıyor, her şey yabancı. Dahası ihtiyarladım. Buraları bıraktığımda okul çocuğuydum. Şimdi artık yaşlı bir adamım ve duruma uyarlanmam lazım. Ama bırak nasıl konuşmam gerektiğini, nasıl giyinmem gerektiğini bile bilmiyorum. Biliyor musun, yalnız olduğumda bile çatal bıçakla yemek yemeye çalışıyorum ki uygarlığa ayak uydurayım. Yoksa insan kendisini bir dağ adamı, bir vahşi gibi hissediyor. Moskovalı arkadaşlarım beni çiçeklerle karşıladılar, eğlendirmek için ellerinden geleni yaptılar. Ama ben kendimi yeni duruma uyarlayamadım. Dondurma yenilen bir kafeye götürdüler, ben kaçtım. Çünkü dondurmanın nasıl yendiğini bilmiyordum. Deduşka, yani dedecik, saçmalama Allah aşkına. Dondurma dediğim bir yemek işte, yersin ya da yemezsin, olur biter. Yo, dondurma yemek seni sandığın kadar kolay bir iş değil dedi. Biliyorum, ben dondurma yiyebildiğim gün sen her şey yerli yerinde, Tuleyev geri geldi diye mutlu olacaksın. Ama sana anlatamadığım şeyler var. Anlatabilsem düşüp bayılacağını bildiğim şeyler var. Ama bunlar senin gibi sıradan insanların asla bilemeyeceği benim günlük yaşamımın parçasıydılar. Kamptan ayrılırken bana kimseye bir şey anlatmayacağıma yemin ettiren bir belge imzalatmaya kalktılardı. Hayır, imzalamam dediydim. Ben herkese her şeyi söylerim. İşinize gelmiyorsa beni salıvermezseniz olur biter. Ama biliyor musun, boş konuşmuşum. Çünkü olan biteni istesen de anlatamıyorsun. Bu korkudan değil. Öylesine şaşırıyorlar ki insanlar, yalan söylüyormuş gibi oluyorsun. Boş ver Konstantinopolli Sultanım. Yalan ve zulüm her tarafı sarmış. Söylenen her şey yalan. Ama mazbut insanların yüreği gerçeği kaldırmıyor. Belki de o kadar kötü değildi demek ihtiyacını duyuyorlar. Ama ben artık bir dedeyim. Ne unutacak ne de affedecek halim kaldı. Kamplara gönderilen mahkumların kayıtları var deniyor. Peki ya çocuklar? Öldürülen, işkence edilen çocukların kayıtlarını kim tutuyor? Arşivlerde 4 yaşındaki veletlerin dosyalarının olduğu söyleniyor. De ki öyle. Çocuklara yapılan işkencenin kaydını tutan bir sistem değişir mi? Değişirse ne zaman değişir? De ki böyle bir olasılık var. Görmeyi bırak, umutlanmaya benim ömrüm yeter mi? Bırak gideyim cancağızım, benim ömrüm de böyle bir ömür olsun. Nasılsa ne ilk ne de son ömür olacak. Bana bir umut ver diye yalvardım. Ne yazık ki teselli bile veremem dedi. Ülkene geri dön. Anadolu'nun şeker ve kaymak ülkesi olduğunu duyarız. Belki de doğrudur. O senin dediğin Filistin, Anadolu değil Boris. O şarkı var ya, Sweeter Than Wine, o da Hollywood bestesi. Ne kötü dedi, keşke sahici olaydı. Eski bir Rus geleneği vardır. Yola gidecek yolcu kapının eşiğinden dışarı adım atmadan önce birkaç dakika sessiz durur, geride bıraktığı eve dağılmış olan ruhunun toparlanıp bedenine girmesini bekler. Tuleyev de öyle yaptı. Pejmürde paltosuna uzanmadan önce 1-2 dakika sessizce bekledi. Sonra kapıdan süzüldü, çıktı gitti. Arka planda Nabokov'un Amerikalı sesi. Sıska bir kara kedinin kamburlaştırdığı sırtı veya zararsız bir sürüngenin gırtlağındaki atar damarı veya bir deri bir kemik tombalacının kaypak gözleri Gogol'a şeytanı çağrıştırabilirdi. Ancak Gogol'ün şeytanının Rus ayyaşlarının şeytanı olduğunu söylemek adamın kendisine ve bizlere dayattığı manevi deneyimi küçümsemek olur. Gogol evrende bedeni pullarla kaplı ya da pençeleri, hatta toynakları olan, acayip oldukları kadar da zararsız pek çok tanrı olduğunu hiçbir zaman idrak etmedi. Kızıl Winkler'in homurdandığı duyuldu. Ne demek şimdi bu? Çocukken ürkek ve aç bir kediyi boğmuş, sonra da gömmüştü diye açıkladı Nabokov. Zulmetmekten hoşlandığı için değil, zavallı hayvanın pörsük bedeni şeytanla mücadele iştiyakını kışkırttığından. Bir akşam Puşkin'i hayatında gördüğü en ironik şeyin yanan bir evin kızgın damında istifini bozmadan yürüyen bir erkek kedi olduğunu söylemişti. Yani insani acıların ortasında dans eden bir şeytan. Cehennem ateşinden korkan dostumuza çok tuhaf görünmüş olmalı. Bir defasında da Aksakov'un bahçesinde gül toplarken eline siyah bir tırtıl değmiş. Hayvanın soğuk teni çığlık çığlığa eve kaçmasına neden olmuştu. Sonra İsviçre'de güneşli dağ yollarında koca bir günü yoluna çıkan kertenkeleleri öldürerek geçirdi. Bu iş için kullandığı fil dişi saplı baston 1845'te Roma'da çekilen şipşak fotoğrafında görülebilir. Doğrusu çok şık bir bastondu. Sağ elindeydi, kalem tutar gibi tutmuştu. Uzun saçlarını yana fırçalamıştı. Nahoş dudaklarının üzerinde ince buyuk, yüzünün sert çizgileriyle uyum içindeki büyük sivri burnu. Gözlerinin altında eski sinema yıldızlarının fotoğraflarını hatırlatan karanlık halkaların yarattığı hortlaksı ifade. İgnat Alexander Solzhenitsyn'in oğlu bu cümlenin üstüne geldi. Akşam Putin'leri ağırlamaya hazırlanan annesi Dmitriyevna babasını alması için yollamıştı. Genç Solzhenitsyn ünlü bir piyanist. O sıralarda Amerika'da Philadelphia Concerto solistleri oda orkestrasını yönetiyordu. Kapıda belirmesiyle birlikte o ana kadar benimle konuşmak istediğine dair işaretler gönderen, daha doğrusu tartışmak istermiş gibi yaparken cinsel sinyaller yollayan Nabokov'un onunla yüz yüze gelmemek için hızla başını çevirdiğini, Rabinovich'e döndüğünü fark ettim. Tuleyev'in çıktığı kapıyı işaret ediyordu. Ne diyordun? İhtiyarın üstüne gitmek istemedim ama müzmin kapitalizm karşıtlarına kötü haberlerim var diyordum, dedi Rabinovich. Putin'den bu yana Rusya'nın gerek yasal gerekse ekonomik ikliminde fevkalade önemli gelişmeler oldu. Biz işin içindeyiz, görüyoruz. Sesini Solzhenitsyn'e duyurmak ister gibi yükseltti. Siz bunu petrol fiyatı artışlarının sonucu geçici bir ferahlama olduğunu iddia eden o burnu büyük akademisyenlerimize kanmayın. Onlara kalsa Rusya Portekiz'i bile yakalayamayacak ama öyle değil. Duma Yeltsin'in elini kolunu bağlamıştı ama Putin'e tapıyor. Bugün artık Rus Federasyonu'ndaki ekonomiyi geliştirmeye dönük yasalar dünyanın hiçbir sanayileşmiş ülkesinde yok. Amerika'da bile yok. Teksaslı kongre üyesi Dick Armey yıllardır çabalıyor. Ama Birleşik Devletler de vergi sistemini sadeleştirmeyi başaramadılar. Neden? Çünkü Amerika'nın karmaşık vergi yasaları sayesinde küplerini dolduran avukatlar ve muhasebeciler karşı çıkıyorlar. Putin ne yaptı? Putin gelir vergisini %13'le dondurdu, meseleyi çözdü. Şimdi tabii kimse hükümetin rakamlarına güvenmekle suçlanmak istemiyor ama bu sayede vergi kaçıranların sayısında hatırı sayılır bir düşüş oldu. Kurumlar vergisi %35'te 24'e indi. Sosyal vergi denilen saçmalığı budadı. Bütün bunlar bizim Cumhurbaşkanı'na olan güvencimizi arttırdı. Siz kimsiniz? Moskova iş çevreleri, dedi Rabinovich. Bu girişimler Putin'in birinci hedefinin ülke ekonomisini düze çıkarmak olduğunu işaretleri. Ticaret kanununu değiştirdi. İhracatçı eskiden kazandığı dövizin %75'ini rubleye çevirmek zorundaydı. Şimdi artık %50'sini çeviriyor. Yakında bu oran %30'a inecek ve 2007'de dövizi rubleye çevirmek zorunluluğu toptan kalkacak. Sizce Putin o kadar dayanacak mı? Biz dayanacak diye umuyoruz. Anayasa değişecek. 2004'te yürürlüğe girmek üzere. 4 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi 7 yıla çıkarılacak. Bu gerçekleşirse başkan yeni yetkilerle donanmış olarak 2011 yılına kadar kalacak demektir. 2011'de sadece 58 yaşında olacak. O zaman da yeni bir anayasa değişikliğine gider. 3. dönemi de garanti eder. Bu da bizi 2018'e getirir. Hoşunuza gitmedi mi? Söylediklerinizi üst üste koyduğumda tarihe demokrasiyi güçlendiren bir lider olarak geçmeyebileceği şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Rabinovich omuzlarını silkti. Halkın desteği arkasında olduğu sürece ne fark eder ki? Ruslar devlet babanın güçlü olmasını isterler. Bu anlayış iyi midir, kötü müdür, o ayrı bir tartışma konusu. Rusya'da böyle bir gelenek vardır ve halen hakim durumdadır. Bu söylediğimi Solzhenitsyn de teslim eder. Yazardan yana döndü. Öyle değil mi Sasha? Putin serbest pazar ekonomisinin gerekleriyle Rusya'nın gerçeklerini bir araya getirebilirse tarihe büyük bir lider olarak geçmez mi? Solzhenitsyn cevap vermezken Kızıl Vinkler alüminyum rezervlerini yandaşlarına peşkeş çekmiş olsa da mı diye sordu. Bakın, Cumhurbaşkanı'nın yolsuzlukların üstüne gitmemekle suçlayan siz yabancıların anlamadıkları bir şey var. Rusya ülkenin merkantilist iş adamlarını budayarak bir yere varamaz. Hukuk devletinin kurulması, yasaların işler hale getirilmesi, şeffaf bir pazar ekonomisinin kurulması, demokrasinin hayata geçirilmesi gibi konular Rusya'nın gerçekleri göz ardı edilerek ele alınamaz. Oysa siz yabancılar... David, bu konuları burada konuşmamak sizi çok rahatsız eder mi? Dediğiniz gibi 3 gün sonra ülkesine dönecek bir yabancıyım ve kişisel yasımın hakkını vermek istiyorum. Nabokov alkışlamaya durdu. Bravo. Lolita isimli ünlü romanın yazarı Vladimir Nabokov'un 1934 Amerika doğumlu ve Milano'da yaşayan operacı oğlu Dmitri Vladimirovich o günlerde Moskova'da olmasının nedeni 1976'da müteveffa babasının Rus dilinde yazdığı son romanı olan Podarok'un yani Armağan Rusya'da yayımlanmak üzere olmasıydı. Söylendiğine göre 1991'de kaybettiği annesinin vasiyetini yerine getiriyordu ki bu benim normal koşullar altında takdirle karşılayacağım bir hareket olmalıydı. Ne ki annesinin adının Vera olmasından başlayarak bana Nazım Hikmet'i hatırlatıyordu. Kadının Rus Yahudisi kimliğine kadar adamın her niteliği sinirime dokunuyordu. Vera Nabokov için Nabokov'u Nabokov yapan kadın deniyor. Daha 3 yaşındayken gazete okuyabilen müthiş bir zeka ve bu bağlamda yazarın hem dişli bir eleştirmeni hem de arkasına saklandığı perdesiymiş. Dimitri'ye göre babası annesine sen benim maskemsin dermiş. Nabokov'la 1925'te Berlin'de evlenmiş. Hitler'in güçlenmeye başlamasıyla birlikte Fransa'yı oradan da Amerika'ya geçmişler. Rusçadan başka Fransızca ve İngilizceyi de ana dili gibi konuşur çeviri yaparmış. Ancak en büyük uğraşı kocasının kitaplarını daktilo ve redakte etmekmiş. Nabokov hasta olduğunda üniversitede onun yerine derse girer hatta dağınık bir adam olduğu için onun vereceği dersleri de kendisi hazırlarmış. Yayın evleriyle ve basınla ilişkileri ayarlayan da oymuş. Kocasının ölümünden sonra da devam etmiş. 1961'de Milano'da opera tahsil etmeye giden Dimitri'ye yakın olabilmek için karı koca İsviçre'ye taşınmışlar. Vera ölümünden bir yıl öncesine kadar da İsviçre'de Montreux Sarayı denilen otelde yaşamış. Nabokov Rusçayı en iyi kullanan yazar olarak ün yapmıştı ama bana göre Rus bile değildi. Vladimir Dmitrievich Nabokov isimli bir aristokratın St. Petersburg doğumlu, ülkesinin okullarında okumamış evde İngiliz ve Fransız hocalar tarafından özel yetiştirilmiş oğlu. 1917 devriminden sonra Sivastopol üzerinden İstanbul tarihiyle Londra'ya göçüyorlar. Vladimir Cambridge Üniversitesi'nin meşhur Trinity Koleji'nde Rusça ve Fransızca okuyor. 1919. 1920'de Berlin'e taşınıyorlar. Baba Nabokov orada Rusça bir gazete çıkartıyor. Gazetede de oğlunun ilk denemeleri ve çevirileri. Adamın Milyukov isimli bir politikacıya yapılan suikast sırasında kazara ölümünden sonra oğul Tanrı sözcüğünü lügatinden çıkarttı diyorlar eleştirmenler. Eleştirmenlerden birisi Maurice Conturier, Nabokov uzmanı olarak tanınıyor. Nabokov hakkında 3 kitabı var. Nice Üniversitesi'nde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı profesörü. Lolita bu yüzyılın belki de en sinir bozucu romanlarından birisi diyor. Süperisi dediği 12 yaşında bir kız çocuğuna çılgınca aşık olan ve onunla 2 yıl süreyle cinsel ilişkide bulunan orta yaşlı bir adamın daha baştan ahlak dışı hikayesi. Kız daha sonra kendisinden de sapık bir başka adama kaçtığında rakibinin peşine düşüyor. Kim olduğunu buluyor ve infaz ediyor. Lolita sonunda sıradan bir adamla evleniyor. Alaska'ya taşınıyor ve orada doğum yaparken ölüyor. Bu romanı özellikle sinir bozucu kılan Humbert'ın cinsel sapıklığının hayli şiirsel bir kılığa bürünmüş olması ve hikayeyi nakleden yetenekli sapığın kitabın başından sonuna kadar erdem savunuculuğuna soyunmuş olmasıdır. Nabokov romanı önce bir kısa hikaye olarak Volşebnik yani büyücü ismiyle 1939'da Paris'te kaleme alıyor. Karşımda duran oğlunun yakışıklı nahoş yüzünü çağrıştırdıklarından birisi de bu tarih 1939. 1939 Paris'i büyük ekonomik kriz, İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Hitler Avusturya'yı ilhak ede dursun adam Lolita'yı yazıyor. Viyana Paris'ten bir kol boyu uzakta. Hitler Polonya'yı işgal ede dursun adam Lolita'yı yazıyor. Varşova da Paris'ten bir kol boyu uzakta. Einsatzgruppen derlerdi. Mobil ölüm üniteleri kol geziyorlardı. Hitler gezici gaz otobüslerinde 1 milyon 300 binden fazla Polonya Yahudisini o arada boğazlaya dursun adam Lolita'yı yazıyor. Ocak'ta Barcelona Franco'nun faşistlerine düşüyor. Şubat'ta Katalonya, Mart'ta Valencia, sonra Madrid. Adam Lolita'yı yazıyor. 100 bin İspanyol Fransa'ya sığınıyor. Adam Lolita'yı yazıyor. Mussolini Arnavutluğu işgal ediyor. Adam Lolita'yı yazıyor. 1997 Fransa basını komünizmin kara kitabı Rusya, Asya, Orta Avrupa ve 3. Dünya komünist rejimlerinde sistematik olarak öldürülen 100 küsur milyon insanı belgeliyor. Adam Lolita'yı yazıyor. Dünya umurunda olmayan bir yazar, neden yazar?